Esselamu Aleyküm Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Her zamanki gibi değerli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Çok şükür, elhamdülillah, iyi. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah hocam, bizler de koşturmacaya devam ediyoruz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun hocam. İlk sorumla başlıyorum hocam, müsaitseniz.
Buyurun, tabii başla.
Müsaadenizle, müsaitseniz dedim, özür diliyorum. Sehiv secdesi nedir ve ne zaman yapılır diyerek başlayalım hocam, buyursunlar efendim.
Sehiv secdesi, kelime manası unutma secdesi demek. Sehven diyoruz ya.
Evet.
Yani unutarak. Şimdi bu namazla ilgili bir tabir. Namazdaki farzlardan birisini unutarak geciktirirse bir kimse veya namazın vaciplerinden birisini unutarak geciktirir veya terk ederse,
evet,
bu kişi selam vermeden önce Ettahiyyatü'yü okuyunca iki defa secde yapar ve sonra tekrar Ettahiyyatü salli barik devam eder ve selamını verir. Sehiv secdesi bu. Demek ki o zaman sehiv secdesi yapabilmek için bir, kişinin namazın farzlarını bilmesi lazım. İki, vaciplerini bilmesi lazım.
Evet.
Ve bunların yerini bilmesi lazım. Farzlarını herkes bilir genelde. Ama vaciplerde bir takım şeyler olabilir. Mesela dört rekatlı bir namazın ilk iki rekatından sonra oturmak vacip. Bunu terk etti adam. Veya diyelim ki farzların iki rekatından, ilk iki rekatından birinde veya ikisinde unutarak sure okumayı terk etti. Vacibi terk etti şimdi. Ha. Bunların yani farzların tehir edilmesi, geciktirilmesi. Vaciplerin birinin unutularak geciktirilmesi veya terk edilmesi durumunda yapılan bir secdedir. Hı. Bu secde ne zaman yapılır? O son oturuşta. Son oturuşta. Kişi Ettahiyyatü'yü okuduktan sonra secdeye kapanır iki defa ve ondan sonra oturumuna gelir, tekrar Ettahiyyatü'yü Allahümme salli barik ve ya biliyorsa diğer duaları okuyarak, evet, namazını tamamlar. Ama bunları, söylediklerimizi kasten terk ederse, yani unutarak değil, kasten farzları terk ederse, zaten farzı ister unutarak terk etsin, ister kasten terk etsin, namazı bozuldu. Evet. İade etmesi lazım.
Geciktirirse peki?
Namazı geciktirirse kasten veya vaciplerden birini kasten terk ederse, o zaman namazı yeniden kılması gerekir.
Anladım. Farzın tehiri, vacibin terk ve tehiri diyorsunuz.
Aynen öyle.
Tamamdır hocam. Hocam bir diğer sorumuz, komisyonculuk nedir? Komisyonculuk yapmak dinimizde caiz midir?
Şimdi bu komisyonculuk, eskiden buna simsarlık derlerdi.
Evet, simsarlık diye bir şey vardı.
Ve bu hadislerde de simsarlık tabiri geçer. Ve bu komisyonculuk yapana da simsar denilir. Bizim Anadolu'da genelde bu simsar deyince çok iyi bir izlenim bırakmaz.
Evet, evet,
ama
evet.
Yok, öyle değildir o. Yani alıcı ile satıcı, kiraya verenle kiraya tutan arasında aracılık yapan, bunlara yardım eden, emek veren, evet, kişilere komisyoncu diyoruz. Ve komisyoncu deyince bizim herkesin bildiği emlak komisyoncuları.
Evet.
Yani çok rastlarız onlara. İşte kiralık ev, kiralık dükkan, satılık arsa, satılık tarla, satılık ev gibi yazar. Ne yapıyor bu insanlar? Mesela sen bir malını satmak istiyorsun. Gidiyorsun bu işte ilgili insana.
Evet.
Diyorsun ki benim şöyle şöyle bir malım var, satacağım, şu fiyatı istiyorum. Sen uygun bir müşteri gelirse bunun haberim olsun, satalım. O da yazıyor oraya. Ve müşteri geldiği zaman mal sahibini buluyor. Bunları birleştiriyor. İşte pazarlıklarına yardımcı oluyor. Veya kiracılık da aynı şekilde. Yani senin kiraya eve ihtiyacın var. Benim de kiralık evim var. İkimizi buluşturuyor. İşte bir takım yemekler veriyor. Bu meşru bir fiildir. Yani sonuçta insan bir yemek sarf ediyor.
Evet.
Ve bu iş için biraz da yatırım yapıyor. Dükkan açıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bunlar caizdir. Fakat bunu yaparken kişi bir defa dürüst olmalı.
Evet.
Yani maalesef bu konularda biraz insanların gönlü rahat değil. Bir komisyoncuyla bu şeyde acaba
mı diye
aklına geliyor. Yani geliyor. Ne oluyor? Mesela diyelim ki satışta daha fazla konuşuyor müşteriyle, satıcıya daha az söylüyor. Anlaşıyorlar evet. Belki filan. Bunları yapmamalı. Bu haram olur, bu haksızlık olur.
Evet.
Ama dürüst davranırsa, işi sadece akit yapanları bir araya getirmek ve bu emeğine karşılık onlardan komisyon almak şeklindeyse bu caizdir.
Bu caiz.
Tabii biz sadece bu emlak komisyonculuklarından bahsettik. Mesela gümrük komisyoncuları varmış. Hatta vize.
Evet.
Yani insanlara bu şekilde yardım ederek daha başka çok neler var biz bilmiyoruz tabii piyasanın evet. içinde olmadığımız için. Yani yanlışlık yapmamak, dürüst olmak kaydıyla insanlara yardımcı olmak, aracı olmak şeklindeki komisyonculuğun bir zararı olmaz, caizdir. Ve bundan dolayı elde edilen şey de
para da
helal
olur. Helaldir. Eyvallah hocam. Hocam diğer soru. Bankadan altın hesabı açmak ve alım satım yapmak caiz mi diye sormuşlar.
Şimdi hesap açmak demek oraya altın vermek.
Evet.
Hesap açmak.
Oradan da alabiliyorlar hocam bankada.
Şimdi o hesap açmak deyince altın vermek olur o.
Hmm.
Yani ne yapıyorsun sen gidiyorsun bir bankaya. Benim 100 gram altınım var diyorsun. Al bunu hesap açıyorsun oraya koyuyorsun. O sana o altını sana muhafaza ediyor. Ve istediğin zaman gidip o altını alıyorsun. Hesap açma deyince bu. Bir de bunun altını ticaretini yap diyorsun bankaya.
Hı hı.
Al sat. O da bir hesap açma. Ha, şimdi bir de bankadan altın alma. Veya bankaya altın satma.
Evet.
Şimdi burada bu altın alım satımında ki sadece altın değil altın, gümüş ve para alım satımında bunlar ister kendi cinsleriyle olsun. İster farklı cinsle olsun, diğer alışverişlerde olmayan bir şart aranır. Nedir o? Bedeller peşin olacak ve aynı mecliste el değiştirecek.
Hmm.
Bu bir. İkincisi de eğer aynı cins mallar birbirleriyle değişecekse o zaman bu mallar eşit olacak. Mesela altın veriyorsun, altın alıyorsun. Aynı mecliste olacak ve ağırlık olarak eşit olacak. Şimdi bankayla ilgili kısmı bunun. Sen bankaya gidiyorsun. Ben altın alacağım. Var mı? Var. Kaçtan veriyorsun? Şu fiyattan. Tamam bana oradan 10 gram, 20 gram altın ver. Şu da parası. Ve bunu benim hesabıma geç. O altını. Deniliyor. Şimdi burada eğer bankanın altını varsa gerçekten satacak altını varsa ve o akit yapılırken müşterinin hesabına geçiyorsa fiziki olarak eline alması şart değil. Onun hesabına geçiyorsa bu şekilde olabilir.
Hmm.
Ama öyle değil de olmayan bir şeyi satıyor. Mesela piyasada altının gramı kaça alınıyor? 5000 lira. Kaça satılıyor? 5500 lira örnek.
Evet.
Ha, sen tamam olur. Ben sana altın satayım. Ne kadar istiyorsun? İşte 10 gram. Ha, tamam 10 gram 55 bin lira ver.
Hmm.
Tamam veriyorsun. Hmm. Hesabına geçtim. Ama yok altın bankada. Bu caiz olmaz.
Hmm.
Ya, bir defa mutlaka bankanın şubede olması şart mı?
Ya, onu soracaktım.
O tartışılıyor.
Şu an online işlemlerde de direkt alabiliyorlar yani. Ha, altını hesabına yani geçiriyorlar.
Onu anında diyoruz ki deniliyor daha doğrusu öyle diyeyim. Anında sen parayı bankanın hesabına, bankada altını senin hesabına geçiriyorsa
evet.
Ve aynı mecliste ve bankanın da altını varsa ki şubede olması şart olmayabilir. Ana kasalarında ki var oluyor o. Bu şekilde caiz deniliyor.
Caiz deniliyor. Anladım hocam. Evet hocam bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir gelin kayınvalidesine bakmakla yükümlü müdür?
Şimdi işin bir fıkhi, hukuki yönü var. Bir de ahlaki yönü var.
Evet.
Bir defa böyle bir mecburiyeti yok bir kadının.
Yani fıkhen gelinin, yok.
Fıkhen ve kanunen yok. Hukuken yok. Böyle bir mecburiyeti yok. Hı. Ama insaniyet olarak ve aile huzuru olarak tabii yardımcı olması elbette iyi olur. Aslında bu insanların birbirlerine yardım etmesi konusunda akrabalık şart değil. Müslüman, Müslümanın yardımında olmalıdır.
Evet.
Eğer dünyadayken sen birine yardımcı olursan diyor Cenab-ı Peygamber, Allah da sana öbür dünyada yardımcı olur. Sen dünyadayken bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirsen, Allah da yarın kıyamette senin sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Bunlar hadis-i şerifler. Ve burada akrabalık şu bu yok. Tabi akrabalık deyince iki türlü akrabalık var. Bir kan akrabalığı var. Bir de sıhriyet yoluyla oluşan, yani evlilik yoluyla oluşan akrabalık var. Hatta bir üçüncüsü de eklenebilir, süt yoluyla olan akrabalık. Bu akrabalıklardan birisi, karabet yani kan akrabalığı dediğimiz, hem mahremiyet açısından hem karşılıklı sorumluluk açısından önemli. Sıhriyet yani evlilik yoluyla olan akrabalıkta şey var, evlilik yasaklarıyla ilgili hükümler var. Bir de kocanın karısına karşı maddi yükümlülüğü var sıhriyette. Üçüncüsü de süt akrabalığı. O sadece mahremiyet doğuruyor. Böyle bir şey maddi olarak bir yönü yok.
Hı hı.
Şimdi gelinle kaynana arasında sıhriyet akrabalığı var sadece.
Kocasından ötürü bir.
Kocasından ötürü. Yani bu ne demek? O kaynananın çocuk babası, o gelinin de işte babası gibi.
Hı hı.
Hükmünde oluyor. Dedesi hükmünde oluyor. Ama mesela kaynananın çocukları kendine haram değil. Geline. Çünkü kocası zaten evli.
Evet.
Kocası öldüğü zaman öteki kardeşiyle evlenebiliyor. Ha, bu mahremiyetler var. Ama bunlar arasında nafaka yükümlülüğü yok.
Hmm.
Yani gelin kaynanasının nafakasını temin etmek zorunda değil.
Değil.
Kaynana da gelininin nafakasını temin etmek zorunda değil.
Hı.
Ha. Peki bu nafaka konusu tamam. Peki bakım konusu, yani onun ihtiyaçlarını giderme, ona yardımcı olma, bu konularda bir zorunluluk yok geline. Mecburiyet yok ama ahlaki olarak, insani hüküm olarak elbette yaptığı zaman sevap kazanır. Tabii bu hizmeti yaparken kocasının da hatırını gözetiyor. O da aile mutluluğu için önemlidir.
Önemli.
Ama hukuken, yani hukuk deyince İslam hukuk açısından söylüyorum, gelinin kaynanasına bakmak diye bir mecburiyeti yok.
Yoktur.
Ama insani olarak, ahlaki olarak tabii herkesin herkese karşı görevi var zaten.
Eyvallah hocam. Bir diğer sorumuz, seferi olan imam mukim olan cemaate farz namazını nasıl kıldırır?
Şimdi seferi olan imam namazdan önce cemaati uyarmalı önce. Yani biz seferiyiz, siz namazınızı tamamlayın demeli. Tabii bu kadarcık bir söz, bu seferiliği, o hükümleri bilenle için yeterli. Ama bugün insanımızın çoğu bunları bilmez.
Hmm.
Dolayısıyla eğer bir misafir imamlık yapıyorsa ve cemaatta içerisinde yerliler varsa onlara mukim diyoruz. İmam onlara durumu açıklamalı. Demeli ki cemaat, biz seferiyiz. İki rekat kıldıktan sonra selam vereceğiz. Siz selam vermeyin mukim olanlar.
Hı hı.
Yerliler selam vermesin. Allahu Ekber deyip ayağa kalksın. Ve Fatiha okuyacak kadar ayakta dursun. Ondan sonra rükû secde yapsın. Tekrar ayağa kalksın. Dört rekatlı namazlarda oluyor bu. Tekrar ayağa kalksın. Yine Fatiha okuyacak kadar dursun, sussun, okumaz. Rükû secde yapsın, sonra oturup selamını versin diye açıklamalı.
Hmm.
Bunu yaptığı zaman aynen dediğimiz gibi imam iki rekatı kıldıktan sonra selamını verir. Mukim olan cemaat ayağa kalkar ve anlattığım şekilde namazını tamamlar.
Eyvallah hocam. Peki bilmiyorsa hocam, yani hocanın imamın seferi olduğunu bilmeyip sonradan dahil olduysa.
Eğer o iki rekatta imamla beraber selam verirse namazını iade eder. Çünkü dört rekatlı bir namazı yarısını kılmış yarısını kılmamış demektir.
Doğru, evet.
Ama tersi de olabilir. Mesela imam mukimdir, cemaat misafirdir. Burada cemaat aynen mukimmiş gibi imama uyar.
Kabul olur yani dört rekat kılabilir orada. Yani
imam mukim, cemaat
seferi.
Seferi zaten imama uymak zorunda o.
Ha, evet.
İmamla beraber ama şu sorun ortaya, şu var mesela. İmam seferi iki rekatta selam vermiyor, dört rekat kılıyor. Öğle namazının farzını.
Evet.
Arkasında mukim cemaat var. Şimdi bu mukim cemaatin namazı ne oldu? Hanefilere göre olmadı. Çünkü Hanefilere göre imamın misafir olan kişinin iki rekat kılması esastır. Farz olan odur. Dört rekat kılarsa ilk iki rekatı farz, sonraki iki rekatı nafile olur. Farz kalan kılan bir kimsenin nafile kılan birisine uyması caiz değildir Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla o zaman eğer imam misafir ve dört rekat kılıyorsa ve cemaat da yerli cemaat ona uyuyorsa Hanefi mezhebine göre bu cemaatin namazı olmaz.
Olmaz.
Ama Şafii mezhebine göre olur.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Üzerinde uzun vadeli ev veya araba borcu olan bir kimsenin aynı zamanda birikimi varsa zekat vermesi gerekir mi?
Şimdi bu birikimden bir sene içerisinde ödeyeceği miktar düşülür. Geriye kalanı eğer nisaba ulaşırsa, yani o zekat vermek için zenginliğin alt sınırı olan, evet, o nisaba ulaşırsa o kısmı zekatını verir. Yani mesela bugün işte uzun süreli borçlanmalar oluyor devlete, devlet kurumlarına. Hatta bazı özel şirketler de, değil mi, inşaat şirketleri 60 ay vadeli diyor.
Evet.
Daire satıyor. Veya işte devlet 10 sene vadeli diyor. 20 sene vadeli.
20 sene vadeli.
Bunlar da senelik ödeyeceğini esas alır. Aksi takdirde adam istediği kadar zengin olsun, 20 sene hiç zekat vermeden işi götürür. Çünkü o mesela borcu çoktur. Eldeki meblağ o borcun tamamını ödemeye yetmiyordur. Ha, ona zekat gerekmez. Ama öyle değil de borcu çok ama elindeki meblağ bir sene ödeyeceğinden çok fazla ve nisaba ulaşıyor. O zaman onun zekatını verir.
Zekatını verir.
Borcun tamamının vadesini esas almaz, bir senelik vadeyi esas alır.
Anladım hocam. Hocam, faizli işlemler yapan bir bankanın doğrudan faizle ilgili olmayan, işte temizlik, güvenlik, bilgi işlem gibi bir bölümünde çalışmakta sakınca var mı diye sormuşlar.
Şimdi faizle ilgili olarak Peygamber Efendimiz'in net hadisi var. Faizi alan da, veren de, yazan da, şahit olan da bu günaha ortak diyor. Şimdi bu senin sorduğun temizlikle efendim güvenlik, veya ne bileyim güvenlikçi veya işte bilgi işlemci falan, bunlar doğrudan faizle ilgilenmiyorlar.
Evet.
Yani aracı değiller faize. Efendim almıyorlar, vermiyorlar, şahit olmuyorlar falan. Ama bu açıdan bir problem yok. Ama bunların banka, eğer o bankanın kazancı büyük ölçüde, yani yarıdan fazlası itibariyle faiz ise, o zaman hani ilk sorular soruluyor. Mesela kazancının yarısından fazlası haram olan bir kimsenin ikramı alınabilir mi?
Evet.
Ve biz ne diyoruz? Hayır, alınamaz diyoruz. Değil mi? İkramı alınamaz. Hediyesi kabul edilemez. Şimdi bu bankanın geliri de faizden, çoğu faizdense, o zaman o çalışanların o bankadan maaş almaları sorunlu oluyor. Bundan dolayı genelde şöyle tavsiye ediliyor bu durumda olanlara. Kendilerine iş arasınlar. Bulabilirlerse iş değiştirsinler. Ama bulamıyorlarsa da bu mecburiyet olarak çalışmaya devam etsinler deniliyor. Çünkü tabii çoluk çocuk evde iş, ekmek bekliyor. Ve bu durumda olan ülkemizde yüz binlerce insan.
Kesinlikle.
Var. Dolayısıyla şunu demek kardeşim bırak işi. Allah senin rızkını verir demek biraz karşı taraf için bir çözüm olmuyor.
Evet. Evet. Hocam bir diğer sorumuz. Ev veya araba alırken verdiğimiz kapora almazsak, vazgeçersek yani yanar mı? Satıcının bu parayı alması helal mi?
Şimdi yine burada mecburen bir mezhep işin içine katacağız mezhep görüşünü. Hanefi mezhebine göre kapora geri alınabilir. Yani ev alacağız veya araba alacağız ama aldık değil alacağız. Yani gittik galeriye, arabayı beğendik, fiyatını sorduk, fiyatını da beğendik. Tamam ben yarın geleyim işi halledelim diyoruz. Adam da diyor ki o zaman şuraya biraz
kapora at
diyor. Ha, bu kapora. Ama öyle değil de tamam ben bunu aldım. Şu fiyata elimde şu kadar para var bunu al gerisini yarın getiririm. Bu kapora değil o alım satım bedeli. Yani bunu ayırt etmek lazım. Yani akit kesinleşince, akit sözleşme kesinleşince verilen para bedel olur. Kapora olmaz. Evet. Kapora olması için mesela vaat edilmiş alacağına dair ve o satıcı da kapora istiyor. Hanefi mezhebine göre müşteri eğer o malı satın alırsa verdiği kapora fiyattan düşünür. Ama almaktan vazgeçerse parasını geri alır. Fakat Hanbeli mezhebinde, belki başka da vardır ama Hanbeli benim hatırımda. Hanbeli mezhebinde eğer müşteri bu malı almazsa kaporası yanar. Yani satıcı o aldığı kaporayı geri vermek zorunda değildir. Ve bu da biraz sanki kaporanın ruhuna daha uygun gibi geliyor. Gerçi işin başka açılardan baktığın zaman mesela Hanefilerin bakış açısı da çok yerinde.
Evet.
Ama bir yaptırımı yok. Hanefilerin görüşüne göre o kaporanın bir yaptırımı yok. Yani kaporayı verdin, 3 gün adamı safsakladın. O ara müşteri geldi kaçtı seni alacak diye. Nasıl olsa kaporayı ben geri alacağım o parayı diyor. Acele etmiyor veya vazgeçtiği halde söylemiyor. Bu durumlarda satıcı zarar görüyor.
Evet.
Ama öbür türlü de neye karşılık o kaporayı alıyor? Yani diyelim ki Hanefi mezhebi diyor ya kaporayı geri alır. Geri almadığında, satıcıda kaldığında o kapora aldığı para neyin bedeli? Bir mal bedeli değil, bir şey satın almadı. Bir hizmet bedeli değil, neyin bedeli?
Şöyle şeyler oluyor hocam, bazı mobil uygulamalar oluyor. Şimdi ismini vermeyeceğim de. Oraya araçlarını koyuyorlar veya işte bir şey satacaklarında evlerini koyuyorlar. Ve bunun da bir ücreti oluyor tabii, aylık bir ödemesi oluyor. Oradan kaldırdığı takdirde hem aslında müşteri kaybediyor, mesela 3 gün bekleyecek, hem müşteri kaybediyor hem de oraya boş yere para vermiş oluyor bir süre boyunca.
Şimdi o emlakçı gibi düşünelim onu istersen, o mobil uygulamalarda.
Evet.
Yani sen bir şeyini satacaksın, oraya müracaat ediyorsun, para veriyorsun. Emlakçıya verdiğin gibi oluyor bu sanki. Hı. Bir hizmet.
Evet.
Ama kapora öyle değil, dediğimiz öyle değil. Yalnız dediğim gibi Hanbeli mezhebine göre bu caiz. Din İşleri Yüksek Kurulu bu 2 görüşü de veriyor.
Evet.
Ve isteyen de bunu uygulayabilir diyor.
Eyvallah hocam diyelim. Hocam bir sorumuz daha var. Zekatın kazası var mı demişler.
Zekat şey değildir. Bunu biz yine bu kavram olarak fevri midir zekat ödeme yoksa teraki midir? Bu ibadetlerde bu tabirler kullanılır. Fevri demek farz olur olmaz yerine getirmekten.
Evet.
Teraki de daha sonra da yapılabilir. Mesela namaz farz olur olmaz vakit içerisinde yerine getirilmelidir. O açıdan vakitle ilgili olarak fevridir ama vakit girer girmez yerine getirmek mecburiyeti yoktur. Mesela öğle namazı diyelim ki saat 1'de girdi. İkindi de 3.30'da oldu. Öğle namazını 1'de de kılabilirsin, 3'te de kılabilirsin. Bu şekliyle fevriye
evet,
benziyor.
Evet.
Ama o vakit içerisinde kılmalısın. Bir dahaki vakti aktaramazsın. Bu caiz değil. Zekat da öyle değil. Zekatı istersen farz olur olmaz ödersin. İstersen daha sonra da ödersin.
Daha sonradan kastınız nasıl bir süreç?
Bir sene sonra da 6 ay sonra ödeyebilirsin. Burada evet fakirin hakkını bekletme falan hoş bir şey değil. Ama zekat sana farz olmuş. 3 ay sonra ödüyorsun onu.
Genelde şöyle biliniyor hocam. Zekat sadece Ramazan'da verilir gibi düşünüyorum.
Yok, yanlış o. Yani bu açıdan bakıldığı zaman zekat kazaya kalmaz. Çünkü zekatın vakti geçmemiştir. Yani kaza ne zaman olur? O ibadetin vakti geçtiyse
evet.
O kaza olur. Zekatın vakti geçmediği için o kaza olmaz. Eda olur. Ancak şu durumlarda zekatını vermedi. Onun o borç olarak kaldı onda.
Evet.
Ve o mal telef oldu elinde. Yedi o malı bitirdi, tüketti. Zekat borcu olarak gider öbür dünyaya.
Peki şeyi soruyorum hocam. Şimdi zekatın Ramazan ayı içerisinde verilmesi...
Şart değildir. Burada önemli olan şey nedir? Zekat ne zaman farz olur? Bir kişi o nisap miktarı dediğimiz malın üzerinden bir kameri yıl. Yani 355 gün geçince zekat farz olur. Bu ister Ramazan ayı olsun, ister Recep ayı olsun fark etmez. Hiç değişmez. Ancak şu vardır. Halkımız genelde bir sabit bir mevsim olması, bilinen bir mevsim olması açısından. Bir de Ramazan'da yapılan ibadetler daha makbul olur. Daha çok sevap getirir.
Tamam, daha çok sevap getirir.
Bu düşünceyle Ramazan'a denk getiriyorlar. Ama diyelim ki Ramazan'dan sonra hangi ay var? Şevval ayı var. Evet. Adam Şevval ayında açlıktan ölecekse bir dahaki sene Ramazan'ı bekletilmez.
Doğru, evet. Yeri geldiğinde vermesi gerekiyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Son sorumuzu da sorduk. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
Amin, sağ olun.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz Hüseyin hocamla beraber. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.